Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Practical Programming for Strength Training, Mark Ripetto ile Andy Baker'ın güç antrenmanında program kurma mantığını ele alan uygulamalı bir rehberdir. İncelenen baskı, 2014'te yayımlanan 3. baskıdır ve kitabın odağı tek tek hareketlerin tekniğinden çok, antrenmanın zaman içinde nasıl düzenleneceğidir. Yazarlar, egzersiz ile antrenmanı birbirinden ayırır. Egzersiz, o günkü fiziksel etki için yapılabilir. Antrenman ise ölçülebilir, uzun vadeli bir hedefe ulaşmak üzere planlanan seanslar bütünüdür. Kitap, özellikle barbel temelli kuvvet çalışmasına ilgi duyanlar için ilerleyici yüklenme, toparlanma, hacim, yoğunluk ve periyotlama ilişkisini açıklar. Yeni başlayan, orta düzey ve ileri düzey sporcuların aynı hızla gelişemeyeceği fikrinden hareket eder. Bu nedenle herkese aynı programı vermek yerine kişinin antrenman yaşına ve toparlanma kapasitesine göre program seçmeyi amaçlar. Temel hedef, okuyucunun hazır bir listeyi körü körüne uygulaması değil, programların neden işe yaradığını anlayarak gerektiğinde onları uyarlayabilmesidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, egzersiz yapmak ile uzun vadeli antrenman yapmak arasındaki ayrım, kitabın temel kavramı egzersiz ile antrenmanın aynı şey olmadığıdır. Egzersiz, çoğu zaman seans sırasında harcanan enerjiye, terlemeye, yorgunluğa ya da o gün hissedilen rahatlamaya odaklanır. Antrenman ise gelecekteki bir performans değişimini hedefler. Bu ayrım, kitapta programlama tartışmasının başlangıç noktasıdır. Bir çalışmanın zorlayıcı olması, tek başına onun güç gelişimi için uygun olduğu anlamına gelmez. Kullanılan yükün, tekrarların, setlerin ve seans sıklığının belirli bir amaç doğrultusunda düzenlenmesi gerekir. Ripetto ve Baker'ın yaklaşımında güç, gözlenebilir biçimde artırılması gereken bir fiziksel kapasitedir. Bu nedenle antrenman günlüğü, yük artışları ve performans takibi önem kazanır. Okuyucu, bir seansın ne kadar yorucu olduğundan önce, bu seansın sonraki antrenmanlara ve uzun vadeli ilerlemeye nasıl katkı sağladığını değerlendirmeye yönlendirilir. Türkiye'de sık görülen, her antrenmanda farklı hareketler deneyerek sürekli yoğun his arama eğilimi açısından da bu ayrım öğreticidir. Kitap, yeniliği amaç haline getirmek yerine hedefe uygun tekrar eden yapılar kurmayı savunur. Bu bakış, programı sabit ve değişmez bir takvim olarak görmez. Amaç, yeterli stres uygulamak, ardından toparlanmaya izin vermek ve performans yükseldikçe yeni stresi mantıklı biçimde ayarlamaktır. Dolayısıyla kitap antrenmanı yalnızca spor salonunda geçirilen zaman değil, planlama ve geri bildirim süreci olarak ele alır. İkinci olarak, ilerleyici yüklenme, stres ve toparlanmanın birlikte yönetimi. Kitapta güç artışının temel mekanizması, uygun antrenman stresine verilen uyum olarak açıklanır. Kaslar, sinir sistemi ve genel toparlanma kapasitesi, alışık olunan yükün üzerinde fakat yönetilebilir bir taleple karşılaştığında gelişim için uyarılır. Ancak yalnızca yük eklemek yeterli değildir. Yük artışı, kişinin bu stresi toparlayabilmesiyle sınırlıdır. Bu yüzden programlama ağırlığı her fırsatta arttırma sanatı değil, ilerlemeyi sürdürecek dozu belirleme işidir. Yazarların ele aldığı başlıca değişkenler hacim, yoğunluk ve sıklıktır. Hacim, yapılan iş miktarını, yoğunluk ise kullanılan yükün göreli ağırlığını anlatır. Sıklık da belirli hareketin veya antrenman stresinin ne kadar aralıkla tekrarlandığını belirler. Bu değişkenlerden biri yükseltildiğinde diğerlerinin ve toparlanmanın hesaba katılması gerekir. Örneğin ağır günlerin artması, ek setler veya gereksiz yardımcı hareketlerle birleştiğinde ilerlemeyi hızlandırmak yerine yorgunluk birikimine yol açabilir. Bu çerçeve plato dönemlerini yorumlamak için de kullanılır. İlerlemenin durması her zaman daha sert çalışmak gerektiğini göstermez. Teknikteki aksama, yetersiz beslenme ve uyku, gerçekçi olmayan yük artışları ya da kötü dağıtılmış hacim de neden olabilir. Kitabın pratik değeri, okuyucuya tek bir çözüm dayatmak yerine sorunu stres ve toparlanma dengesi üzerinden inceleme alışkanlığı kazandırmasındadır. Böylece değişiklikler rastgele değil, hangi değişkenin gerçekten sorun yarattığına göre yapılabilir. Üçüncü olarak, yeni başlayandan ileri düzeye. İlerlemenin zaman ölçeği, practical programming, sporcuları yalnızca kaldırdıkları kiloya göre değil, ne kadar kısa sürede uyum sağlayabildiklerine göre sınıflandırır. Yeni başlayan bir kişi, nispeten basit bir programla antrenmandan antrenmana ilerleyebilir. Çünkü tek bir çalışma seansının oluşturduğu stres, toparlanma ardından daha yüksek performans olarak ortaya çıkacak kadar kısa sürede işlenebilir. Bu aşamada karmaşık periyotlama modelleri çoğu zaman gereksizdir. Düzenli temel hareketler, ölçülü yük artışı ve yeterli toparlanma daha anlamlıdır. Orta düzeyde ise bu hızlı döngü yavaşlar. Bir antrenmanın yorgunluğu ve uyaranı bir sonraki seansa kadar tamamen çözülmeyebilir. Bu nedenle ağır, hacimli ve daha hafif çalışmaların hafta içine dağıtılması gerekir. Kitabın Texas Method ile ilişkilendirilen yaklaşımı bu mantığı görünür kılar. Haftanın bir bölümünde hacim oluşturulur, başka bir bölümünde daha düşük stresle toparlanma desteklenir, daha sonra daha ağır bir performans denemesi yapılır. Buradaki asıl ilke, yöntemin adı değil, stresin daha uzun bir zaman aralığında düzenlenmesidir. İleri düzey sporcularda gelişim daha da yavaş ve planlı hale gelir. Performans artışı günlük ya da haftalık değil, daha uzun dönemlerde hedeflenir. Bu durum daha ayrıntılı planlama gerektirir. Fakat kitabın önemli uyarısı şudur. İleri programlar erken uygulanırsa fayda yerine karmaşıklık yaratır. Okuyucu böylece program seçimini hevesine göre değil, mevcut ilerleme hızına göre yapmayı öğrenir. Dördüncü olarak, temel halter hareketleri ve arka zincirin programdaki önceliği kitap güç gelişimini büyük ölçüde çok eklemli. Serbest ağırlıkla yapılan temel hareketler etrafında kurar. Squat, deadlift, bench press, overhead press ve bazı programlarda power clean gibi hareketler. Yüksek miktarda kas kütlesini birlikte çalıştırdıkları için programın ana araçları olarak görülür. Bu yaklaşımın amacı sadece belirli kasları izole etmek değildir. Kuvvet üretimini, gövde stabilitesini ve hareketler arası koordinasyonu birlikte geliştirmektir. Özellikle squat ve deadlift, kalça çevresi, hamstringler ve bel bölgesinin kuvvet üretimindeki rolü nedeniyle önem taşır. Yazarların sık vurguladığı arka zincir fikri, estetik bir kas grubu önceliğinden çok, kalçanın ve arka bacağın büyük yükleri taşımadaki işlevine dayanır. Press türleri ile çekiş ve kalça dominant hareketlerin dengeli biçimde programlanması, bütün vücut gücüne dönük bir yapı oluşturur. Yardımcı egzersizler tamamen dışlanmaz, fakat ana kaldırışlardaki ilerlemenin yerini almamalıdır. Bu tercih, programlamayı somutlaştırır. Bir sporcu temel kaldırışlarda düzenli ve teknik olarak güvenli ilerleme gösteriyorsa, programın amacına hizmet ettiğine dair güçlü bir gösterge vardır. Buna karşılık çok sayıda makine, izolasyon hareketi veya sürekli değişen egzersiz seçimi takip etmeyi zorlaştırabilir. Kitabın yaklaşımı.
Her hedef için yalnızca bu hareketlerin yeterli olduğunu iddia eden evrensel bir reçete olarak değil.
Genel kuvvet geliştirmede ölçülebilir ve verimli bir başlangıç çerçevesi olarak okunmalıdır. Hareket tekniği, bireysel sakatlık geçmişi ve erişilebilir ekipman da her zaman dikkate alınmalıdır. Son olarak, hazır rutin yerine program tasarlama ve plato giderme becerisi, kitabın kalıcı katkısı, okuyucuya yalnızca uygulanacak şablonlar sunmaması, şablonların arkasındaki karar mantığını açıklamasıdır. Program tasarımı, hedef hareketleri seçmekle bitmez. Sporcu hangi aşamadadır? Hangi performans göstergesi arttırılmak istenmektedir? Önceki yüklenmeye nasıl yanıt vermiştir ve toparlanma için ne kadar zaman gereklidir? Soruları birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle aynı program, farklı antrenman geçmişine sahip iki kişi de aynı sonucu vermeyebilir. Plato dönemleri bu yaklaşımın en somut uygulama alanıdır. Yazarlar, tıkanmayı otomatik olarak irade veya motivasyon eksikliği saymak yerine programın yapısal bir sinyali olarak değerlendirmeye yönelir. Yeni başlayan doğrusal artışla ilerleyemiyorsa, antrenman günleri arasındaki yük dağılımı değiştirilebilir. Orta düzey bir sporcu sürekli ağır çalışmayla toparlanamıyorsa, hacim ve yoğunluğun haftalık yerleşimi yeniden düşünülür. Buna karşılık, gereğinden erken ileri seviye planlara geçmek de takip edilmesi zor, gereksiz ayrıntılı bir sistem doğurabilir. Bu bölümün önemli sonucu, antrenman programını internetten alınmış değişmez bir takvim gibi görmemektir. Yine de uyarlama, rastgele egzersiz değiştirmek anlamına gelmez. Değişiklikler kaydedilmiş performansa, toparlanma belirtilerine ve net bir probleme dayanmalıdır. Kitap bu yönüyle okuyucuyu program tüketicisinden programın mantığını değerlendirebilen bir uygulayıcıya dönüştürmeyi hedefler. Sonuç olarak,
Practical Programming for Strength Training, özellikle barbell temelli kuvvet antrenmanına yeni başlayanlar.
Doğrusal ilerlemesi yavaşlamış orta düzey sporcular ve kendi programını daha bilinçli değerlendirmek isteyen antrenörler için değerlidir. başlangıç seviyesindeki okuyucu neden basit bir planın çoğu zaman daha karmaşık bir rutin kadar değil, ondan daha etkili olabileceğini öğrenir. Daha deneyimli okuyucu ise hacim, yoğunluk, sıklık ve toparlanmayı tek tek değil, birbirini etkileyen araçlar olarak düşünmeye başlar. Bu da plato yaşandığında rastgele program değiştirmek yerine sorunu daha sistemli incelemeyi sağlar. Kitap, hareket tekniğini ayrıntılı biçimde öğretmeyi hedefleyen bir başlangıç halter kılavuzunun yerini tutmaz. Ayrıca güç sporuna özgü barbel vurgusu, hipertrofi, dayanıklılık veya rehabilitasyon gibi tüm hedefler için eksiksiz bir çözüm sayılmamalıdır. Texas metot gibi zorlayıcı haftalık düzenler de herkese aynı biçimde uygun değildir. Buna rağmen kitap, bu sınırlıkların ötesinde programlamanın temel mantığını açık seçik kurmasıyla benzerlerinden ayrılır. Piyasadaki pek çok fitness kitabı hareket listeleri, kısa süreli dönüşüm vaatleri ya da çok sayıda rutin verir. Ripetto ve Baker'ın çalışması ise antrenmanın zaman içinde nasıl ilerletileceğine odaklanır. En ayırt edici yanı, yeni başlayan, orta düzey ve ileri düzey ayrımını gelişimin zaman ölçeği üzerinden açıklamasıdır. Okuyucu yalnızca ne yapacağını değil, bir yöntem ne zaman işe yarar, ne zaman değiştirilmelidir sorusunu da düşünmeyi öğrenir. Bu nedenle eleştirel biçimde ve kişisel koşullara uyarlayarak kullanıldığında uzun vadeli güç planlaması için güçlü bir başvuru kaynağıdır. Destek olmak isterseniz Mark Ripetto kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.